Castle Media.
Merhabalar, ben Melis Danışment, Modern Gurbet'tesiniz. Ve bugün konuğum gazeteci Çetin Cem Yılmaz. Çetin Cem, sana gazeteci diyorum aslında. Ben seni müzik yazarı ve spor yazarı diye tanıtmayı düşünüyordum ama gazeteci tanım daha mı doğru olacak?
Aslında ikisi de olabilir. Gazeteci, yazar, müzik yazarı, spor yazarı. Bunlardan herhangi bir tanesi uygundur herhalde.
Sen şu ana kadar benim bağlandığım, yani Modern Gurbet için bağlandığım en uzak noktadaki insansın. Kanada'dasın, Toronto'da.
Evet, genelde Avrupa daha çok oluyor galiba gurbete giden,
evet,
Türkler arasında.
Biz önce Avrupa ile başladık, sonra geliştirdik ve biraz daha eli arttırdık ve daha uzak noktalara gidelim derken aklıma sen geldin, vardın zaten aklımda. Sana da biliyorsun yazdım ve sen de meğer görmüşsün tanıtımları ve bu podcast olmayı da sanıyorum istemişsin.
Evet, yani ilk gördüğümde gerçekten, yani abartısız, aklımdan geçen ya keşke beni de konuk etsemeliz diye düşünüyordum.
Ne güzel ya, evet. Çok güzel denk gelmiş.
Hep kalbe karşıymış, o yüzden çok mutlu oldum. Teşekkürler davetiniz için.
Hoş geldin tekrar Çetin'cim.
Hoş bulduk.
Bu arada Modern Gurbet News Lab Turkey'nin desteğiyle dinleyicilere ulaşıyor, onu da hatırlatalım. Daha önceki bölümlerde söylemiştim, web sitelerini inceleyebilirsiniz. Gazetecilik endüstrisi için önemli çalışmalar yapıyorlar. Bir yandan da çok fayda sağlayacak atölyeleri var. Onları da mutlaka takip etmenizi öneririm. Hatta bu atölyelerden birinde de eğitimci olarak bana da rastlayabilirsiniz.
Benim işte klasik sorum tabii ki bu podcast'in zaten temeli senin göç hikayen üzerine kurulu olacak. Kaç yıl oldu oraya gidelim?
5,5 yıl oldu. 2018 Eylül'dü gelişimiz. 5,5 sene oldu yani.
Peki hep aklında var mıydı? Yani ailece aklınızda böyle bir fikir var mıydı? Yoksa sizi hani bir şeyler böyle bir üst üste bindi ve oraya gitmeye ya da belki başka bir seçeneğiniz de vardı. Bu fikre yöneltti mi? Nasıl oldu?
Aslında ikisi de vardı. Yani ben eşimle ikimiz de mesela hayatımızın bir noktasını yurt dışında yaşarız gibi bir fikir vardı. Ama bu böyle ciddi, somut bir plan değildi. İşte çalıştığımız şirketlerle belki bir şekilde hayat bizi oraya çıkarır herhalde falan gibi bir fikir vardı. Genelde mesela Londra'yı ikimiz de çok severdik. Ama işte 2010'larda yavaş yavaş da Türkiye'nin içine girdiği dönem, önce gezi, sonrasında işte ekonominin kötüleşmesi, özellikle 2016 çok zor bir seneydi. İşte evet, terör olayları.
Kilit oraya dayanıyor genelde. Gidenlerin, evet, hikayesi hep 2016 ile bağlantılı.
Gerçekten çok zor bir seneydi ve o sene artık hani şans kapımızı çalar mı demeyelim de biz kendi yolumuzu kendimiz çizelim. Nasıl taşınabiliriz, nasıl farklı yollar çizebiliriz diye düşünmeye başladık. Tabii şu da etkiledi. 2014'te baba oldum ben. Kızımız, hı-hı, oldu. Yani çocuk yetiştirme de birazcık daha çok etkiliyor. Yani
evet.
Belli bir yaştan sonra belki hani tamam ben burada yaşarım, başımın çaresine bakarım diyorsun ama çocuk olunca onun geleceğini biraz daha önünü görebileceği, daha böyle huzurlu yaşayabileceği seçenekleri de aramaya başlıyorsun. O da bence bizim için önemli bir kırılma oldu. Ve işte 2016, işte bahsettiğim gibi terör olayları, darbe, şu bu, oldukça huzursuz, çok zor bir seneydi, evet, hepimiz için yani.
Evet. Benim de kitabımın yazılmasına vesile olan sene işte, hayatımdaki bütün zorluklardan bir kitap çıktı.
Evet, gerçekten çok çok böyle karanlık, kötü bir seneydi yani, işte sürekli korkuyla, endişeyle geçen, anksiyeteyle, evet, geçen bir seneydi. O zaman birazcık ikimiz de opsiyonlarımıza bakmaya başladık. Ben o dönem çalıştığım şirket işte Opta, Match Click Goal, İngiltere merkezli bir şirkete bağlıydı. İlk başta o taraftan bir transfer olur mu diye denedim. Olmadı. Sonra işte Ankara Anlaşması, pek çok kişinin denediği, işte onlara baktık falan filan. Ama sonra İngiltere birazcık daha gözümüzü korkuttu. Kanada'ya yerleşen bir iki arkadaşımız vardı. İşte onların sürecinden ilham aldık ve hadi Kanada'ya başvuralım. Bakalım çıkarsa düşünürüz falan filan derken, aslında böyle çok haldır haldır başlamadık. Böyle birazcık nasıl denir hani...
Isınarak mı?
Yavaş yavaş, evet, dedik yani, hı-hı, başvuralım. Online oluyor nasıl olsa başvuru. Olmazsa da sorun değil falan derken süreç ilerledi ve biz gidiyoruz galiba ya falan diye kabul gelince 2018 yazında, sonbaharında buraya geldik.
Peki o başvuru süreci zor muydu? Yani evraklardan tut, ne bileyim işte gidiyorsun konsolosluk ya da aracı şirket, nereye gidiyorsan, nasıl bir süreçti?
Aslında görece olarak daha kolay bir süreç diyebilirim. Yani mesela işte İngiltere'nin Ankara Anlaşması ya da işte Berlin'e giden arkadaşlarımız çok oldu. İşte onların işte sanatçı vizeleri, şunlar bunlar gibi durumlara göre daha kolay bir süreci var Kanada'nın. Şöyle, dil sınavı İngilizce ya da Fransızca. Şimdi ikisi de var, o yüzden ikisine başvurdu. Ben de dil sınavına girdim. Oradan iyi bir puan aldığında, eğitimin iyi ise, puan toplama sistemi oldukça şeffaf. İşte yaşının verdiği bir katsayı var, meslek hayatının verdiği bir katsayı var. İşte bu puanlar toplandığında belli bir aralıktaysan yavaş yavaş sıra sana geliyor. Ve oldukça dediğim gibi şeffaf. Web sitesinde de işte bu sene 580 puanlıları ve üstüne alacağız falan gibi bir açıklama var. İşte başvuru online oluyor. Eğer ilk aşamayı geçersen belgelerini gönderiyorsun. İşte ne bileyim diplomanın denkliğini alıp gönderiyorsun. Çalıştığın yerlerden böyle bir referans mektubu gibi. Yani bütün bunlara baktığımızda 2017 yazından ya da baharından başlayıp yaklaşık bir sene süren beklemeleriyle, şu suyla bu suyla bir süreçti. Çok aşırı sancılı bir süreç olmadı açıkçası. Yani birazcık da erken gitmenin herhalde şeyi oldu. 2018'den sonra, pandemiden sonra falan başvurular iyice artmış duyduğum kadarıyla. Evet. Bekleme süreleri artmış. Bizim için o kadar dramatik olmadı bekleme süreci ve işte 2018 Haziran'ıydı. Kabul geldi. Dediğim gibi yaklaşık.
Bu kabul dediğin yani hangi statüde gitmiş oluyorsunuz oraya?
Kalıcı oturum izniyle gidiyorsun. Buradan geçersen. Express Entry denen bir sistemi var Kanada'nın. O da yani aslında sana çok büyük haklar veren bir oturum statüsü, işte PR denen. O kalıcı oturumu aldığında gerçekten vatandaştan çok da fazla farkın olmuyor. O kadar böyle hazır olarak gidiyorsun. Ama şöyle bir dezavantajımız vardı bizim. Biz iş bularak gitmedik. Dolayısıyla...
Tam onu soracaktım. Yani ne bularak gittiniz, evet, diyecektim ki sen bunu söyledin.
Hiçbir şey bulmadan gittik. İşte bizimkisi gerçekten o işin...
Bir macera.
Evet, macera kısmı gerçekten oydu. Yani sana Kanada hükümeti kalıcı oturum veriyor. Diyor ki buraya gelebilirsin ve işte oturum iznin var, iş arayabilirsin, çalışma iznin var, her şeyin var ama gel burada başının çaresine bak şeklinde bir sistem var.
Yani, peki bunun maddi bir boyutu da var mı? Yani bir şeyler, bir şey ödemek zorunda mısın aynı anda?
Değil ama birazcık şey olarak sana soruyor. Yani hani nasıl bir birikimin var falan gibi. Hani burada seni ne kadar idare edeceğine dair bakıyor ama atıyorum böyle büyük paralar yatırmıyorsun. Sadece başvuru için birkaç yüz dolar gibi bir ücreti vardı, o kadar. Yani ama tabii ki biz de iş bulmadan geldiğimiz için belli bir birikimle geldik. Birazcık hazırdan yememiz gerekti. Benim yaptığım freelance işler vardı, yazı çizi hala da devam eden. Onlara da güvenerek gitmiştik aslında. Öyle bir şey oldu. Hani biz en azından hani şu kadar süre ayakta tutar, döndürür falan gibi bir plan yaparak gittik açıkçası.
Daha önce hiç Kanada'ya gitmiş miydiniz?
Hiç gitmemiştik. Bu da işin yine başka bir macera tarafı.
Ne karşıladı sizi peki oraya gidince? Hiç bilmediğiniz bir yer sonuçta ancak, evet, filmlerden ya da ne bileyim başka, sen spordan biliyorsundur belki, bilmiyorum. Evet. Pat diye gidiyorsun bilmediğin bir ülke ve şehre ve ne bekliyormuş sizi?
Şöyle, birkaç tane arkadaşımız vardı. Biraz onların da cesaretlendirmesi, işte ilk gittiğimizde onlarla kalabilecek olmak işte. Bu buradan alınır, şu şuradan alınır falan filan güveni vardı. Yani daha doğrusu o konularda bizi yönlendireceklerini biliyorduk. Ama şu anda bakınca hayatın boyunca adım atmadığın bir ülkeye işte evini kapatıp, eşyalarını satıp, dağıtıp falan filan her şeyini kolileyip böyle 6 tane çantayla sadece eşyalarımızı böyle hani atıyorum koliyle göndermedik oraya. Sadece dediğim gibi sattık, ailelerimizin evlerine bıraktık falan. Her şeyimizi 6 çantaya sığdırıp başka bir ülkeye gittik ve hiç görmediğimiz bir ülke. O zaman bakınca ya yani çok büyük cesaret ve maceraya atılmışız diyorum ama o zaman içindeyken bu kadar büyük bir karar gibi gelmemişti. Herhalde kendimize şey diyorduk. Yani olmazsa da geri döneriz. Ülkemiz var, işte hani yaşayacak bir yerimiz var falan filan diye kendimizi rahatlatıyorduk. Belki bu yüzden işin ne kadar büyük olduğunun farkına varmamışız. Ne karşıladı dersen de işte bir Eylül ortasıydı. Hava hala çok soğumamıştı. Tatlı bir böyle sonbahar günleriydi. Hafif serin. O günlerden hatırladığım böyle gerçekten ne aradığımızı bilmeden günlük ihtiyaçlarımızı işte karşılamaya çalışıyoruz. Mesela ev arıyoruz. Önce telefon hattı açtırıyorsun. Sonra işte banka hesabı açtırıyorsun. Ev bulmaya çalışıyorsun. Şehri tanımaya çalışıyorsun.
Toplu taşımaya nasıl bineceksin?
Evet, böyle onlar. Basit basit şeyler ve işte alışveriş nereden yapılır? Ne nasıl, ne nereden alınır? Nerede bulunur falan filan gibi. Böyle çok basit şeylerden çok büyük şeylere kadar... Yani her şeyine adapte olman gereken yeni bir dünya. Çok fazla şey öğrenmemiz gerektiğini hatırlıyorum. Yani günlük hayat dediğin gibi otobüslerden, metrolardan, işleyişten ya da işte burada iş nasıl bulunur? Türkiye'den para gelecekse bankadan bu işler nasıl hallolur falan gibi bir dolu şey öğrenmeye çalışıyorduk. Ev bulmamız gerekiyordu ki işte kızımız okula başlasın. Çünkü o mahalle sistemiyle falan. Dediğim gibi o ilk bir ay tamamen kendini bulma süreci. Kendini işte şu şehirde bir yer bulmaya çalışıyorsun. Ev bulduktan sonra birazcık işte çocuğunu okula gönderdikten sonra biz biraz daha düzenimizi kurmaya başladık. İş bulmaya çalıştık falan filan. Açıkçası düşündüğümden çok daha uzun bir adaptasyon süreci varmış. Ben ilk bize söylenenler mesela şeydi işte ilk bir senede 6 ayda iş bulursun cart curt falan filan. Bunun o kadar da kolay olmadığını gördüm mesela. Biraz daha yavaş ilerliyormuş bu tip şeyler falan.
Neler yaptınız iş anlamında ya da neler varmış seçenek olarak?
Yani iş anlamında şöyle, ben gazetecilikten geldiğim için ilk başta ve sadece Türkçe değil İngilizce yazarlık da çok yaptım. İşte uluslararası yayınlarda işte yazılarım çıktı falan. Biraz ona güveniyordum açıkçası. Belli bir network sayesinde de bazı ufak tefek yazı işleri buldum ama tamamen hayatımı döndürecek bir full time iş bulamadım. O yüzden de böyle daha başka alanlara da yönelmem gerekti. Şöyle işte iletişim, marketing falan filan gibi bir alanda, sosyal medyada ilerledim. Daha önce hiç hayatımda yapmadım. 9-5 corporate bir işe girdim mesela burada sosyal medya tarafını öne çıkararak. Hani onun da farklı getirileri götürüleri oldu ama eşim biraz daha böyle normal şey işlerde çalıştı. Call center falan filan gibi. Ben de işte o freelance yazıdan şöyle bir şey geldi, şöyle bir şey geldi falan filan diye bir şekilde belimizi doğrultmaya çalıştık. İlk 1,5 sene falan derken böyle geçti. Pandemiye kadar aslında böyle ilerledi. Hı hı. Şansımız herhalde ben bu bahsettiğim corporate işi bulmuştum ve ondan 3 ay sonra pandemi başladı. Ve ondan sonra herkes eve kapandı ama en azından bir iş güvencemiz vardı falan filan. O süreci işsiz geçirseydim ya da işte sadece bu yaptığım freelance işlerle geçirseydim tabii çok daha sıkıntılı olabilirdi. O da bir şans oldu diye düşünüyorum şu an geriye bakınca.
Peki bir niyetle çıktınız yola sonuçta bahsettiğin sebeplerden ötürü ve hani işi gücü de birazcık yoluna koyduktan sonra o bahsettiğin beklentiniz yani daha huzurlu ya da siyasi anlamda çok da karmaşık olmayan diyeceğim. Ben çok bilmiyorum Kanada'nın durumunu ama yani uzaktan gördüğüm kadarıyla diyeyim. Böyle bir ortam, o arzu ettiğiniz yaşam alanını sağlayabildiniz mi? Kurabildiniz mi?
Evet, kurduk. Aslında hatta iş bulamamışken de hala böyle işte hayatı döndürmeye çalışırken de buradaki hayatın sakinliği, işte o tahmin edilebilirliği falan çok hoşumuza gitmeye başlamıştı. Yani insanların kibarlığı, işte yolda görünce tanımadığınız bir insan bile olsa size günaydın demesi ya da sürekli işte Kanadalıların meşhur sorry cümlesi vardır. Her an pardon pardon derler, sorry sorry. Onun
tam Türkiye'ye göre.
Evet. Hani bunlar gerçekten insana böyle keyif veren, insanların sıcaklığı ve kibarlığı, işte dediğim gibi kalabalıkların üstüne gelmemesi falan, bunlar zaten güzel gelmeye başlamıştı ilk baştan. Birazcık düzenini kurmaya başladıktan sonra tabii başka dertler girmeye başlıyor bu sefer insanın hayatına. Sanırım o ilk dönemde hani Toronto'da ya da Kanada'da beni mutlu eden şeylere çok çabuk alıştığımı fark ediyorum mesela ve artık şikayet ediyorum çoğu şeyden. Yani belki İstanbullulara çok abartı gelmeyecek bir trafik sorunu ya da ne bileyim bir insan mesela kaba davranıyor ve çok sinirleniyorum ama Türkiye'de günde 25 kere aynı durumu yaşıyorsun aslında.
Bir taksiye binmene bakar.
Evet, evet. Yani işte dediğim gibi bu tip şeylere insan çok çabuk alışıyor galiba ve o yüzden uyandığımda şey diye hissetmiyorum. Oh be ne kadar medeni bir ülkedeyim falan diye hissetmiyorum yani. Ama tabii ki bazı şeyleri artık yavaş yavaş kanıksıyor insan. Türkiye'ye geldiğinde tahammül ettiği şeylerin, tahammül edemediği şeylerin de faydası oldu. Yani referans anlamında gidince ha evet doğru ben bunu pek özlememişim diyorsun falan. Kanada tabii ki siyasi olarak çok daha stabil bir ülke. Bazı tuhaf kavgalar, ben artık dünyanın çoğu yerinin de birbirine benzemeye başladığını düşünüyorum. İşte Amerika'daki Trump örneğinden görmüşsünüzdür, işte bölünmeler benzer şekilde. Kanada'da geriden de olsa geliyor. Bence benzer kaosları yaşayan ve yaşayacak bir ülke ama tabii ki çok daha düşük yoğunlukta. Çoğu zaman işte günlük hayatını o kadar da etkilemiyor o görünen siyasi kavgalar falan ve çok yavaş, sakin, huzurlu bir şekilde akan bir hayat var. Bu tarafı hep güzel geliyor bana mesela.
Peki bunun arayışındaydınız zaten, o sebeple gittiniz. Ama İstanbul'da yaşamaya alışmış biri için şu bahsettiğin düzen ve stabillik bir yerde sıkıcı gelmiyor mu? Çünkü hani biz harala güreli bir gün başka türlü, öbür gün başka türlü hissetmeye ya da davranılmaya ya da davranmaya alışmış bir millet olduk ya artık büyük şehirde özellikle. Oradaki hal nasıl geliyor? Hiç sıkıldığınız olmuyor mu?
Ya bazı açılardan bu biraz sıkıcı gelebiliyor ama hala şöyle büyük bir şehirde yaşadığımızı da hatırlatmam hani yerinde olur. Toronto mesela çok şey, kalabalık ve hareketli bir şehir. Çok göçmen alan bir şehir. Dolayısıyla burada da dünyanın pek çok büyük şehrinde olan dertler, sıkıntılar, o kaos, o tempo, keşmekeş var. O tarafı gerçek ve o pek değişmiyor. Tabii ki İstanbul ölçüsünde değil ama yani işte böyle New York'un, Londra'nın küçüğü gibi bir hareket var burada. Ama bazen nasıl diyeyim, sıkıntı değil ama insana daha fazla kendisine, düşüncelerine, hobilerine daha fazla vakit ayırmasını sağlayan bir durgunluk var. Bu olumlu oluyor bazen. Bazen de insana evet boş geliyor. Yani çünkü evet bütün bu zamanla ne yapacağım diyorsun. Ve başka hobiler bulmaya başlıyorsun. Yani çünkü ben işe girdiğimden beri gerçekten saat 5'ten sonra bir daha telefonumun çaldığını hiç hatırlamıyorum. Yani hiçbir zaman böyle abartı bir iş kültürü yok. Hatta çoğu zaman işte saat 4'ten sonra ofiste kimse kalmıyor ve günün 5-6 saati senin. E ne yapacaksın? Kış değilse özellikle ki kışın da pek çok sonuçta insanların hobileri, şu bunları bunları falan filan var. Kendine onu adapte etmen gerekiyor. Biraz daha fazla mesela doğadan keyif almaya çalışan bir insan oldum ki ben daha böyle şehir insanıyımdır. Ama daha fazla işte yürüyüşler olsun, daha fazla işte gezmeler, tozmalar falan gibi şeyler ile o saatleri doldurmaya başlıyorsun. Birazcık değişiyor tabii ki. Yani kolay bir geçiş değil. Özellikle İstanbul'dan işte bahsettiğin gibi medya hayatından, eğlence hayatından gelip Toronto'ya gelmek büyük bir şehir bile olsa çok değiştiriyor tarzını, işte sosyal çevreni değiştiriyor, statünü, network'ünü, yaptıklarını, hobilerini falan. Bir adapte olman gerekiyor çünkü birebir olarak aynı hayatı buraya taşıman mümkün değil. Senin de birazcık değiştirmen gerekiyor kendi alışkanlıklarını.
Tabii. Sosyal hayatınızı nasıl oturttunuz? Yani bahsettin hani Türk arkadaşlarınız orada, tanıdıklarınız varmış. Ama o yetmez herhalde. Sonuçta geliştirmek, başka insanlarla da iletişim içinde olmak gerekiyor. Nasıl çözdünüz o işi?
İlk başta hani belli bir aşamada Kanadalı insanlar çok açık ve gerçekten misafirperverler. İşte biz ilk mahalleye taşındığımızda birkaç tane aile bizi hemen yemeğe çağırdı. Siz yeni gelmişsiniz falan filan diye bir şekilde hani haberleri oldu işte ve bizi yemeğe çağırdılar. Bunlar çok keyifli şeyler ve mesela belki şaşırılabilir ama bir mahalle kültürü var burada. Yani en azından belki bölgeden bölgeye değişiyordur ama bizim oturduğumuz bölgede de böyle bir mahalle kültürü var. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar. Genelde çocukları da aynı okula gittiği için aileler birbirleriyle yakın. Dolayısıyla arada işte yemekler oluyor. Onlar bizi çağırıyor, biz onları çağırıyoruz. Böyle bir sosyal çevre, çocuk ve mahalle bazlı bir sosyal çevre oturdu. Birazcık benim eksikliğini hissettiğim şeylerden bir tanesi iş ortamında inanılmaz katı ilişkiler. Yani
ne gibi?
Mesela ofiste insanlarla konuşman, işte sıcak davranıyorlar falan filan, muhabbet ediyorsun, işte small talk denen havadan sudan konuşmalar gayet güzel. Beraber yemeğe çıkıyorsun öğlen mesela ya da yemeğini yiyorsun ofisin kafeteryasında falan filan ama
belirli çizgiler dahilinde mi?
Evet, saat 5'ten sonra hadi bu akşam ya da haftaya beraber çıkalım içelim gibi bir şey hiç yaşamadım 4 senelik şeyde. Evet, bu bana çok ilginç geliyor. İnsanların hani
kiminle çıkıyorlar peki? Yani iş arkadaşlarıyla mı sosyalleşmiyorlar insanlar?
İnsanlar iş arkadaşları hiç sosyalleşmiyor. Benim en azından deneyimim tamamen bu oldu. Yani belki bana özel bir şeydir ama bunu mesela işte ofislerin yılbaşı partileri şu busu busu oluyor. Bunu geçen Noel zamanında bir Fransız bir de Brezilyalı, işte üçümüz konuşuyoruz. Bir Fransız, bir Brezilyalı, bir Türk. Hepimizin de aslında aynı şeylerden muzdarip olduğunu gördüm. Demek ki bana özel değilmiş dedim. İnsanlar hani benim çalıştığım bütün yerlerde, işte biliyorsun Blue Jean'de de öyleydi, Hürriyet Daily News'ta da öyleydi, Maçkolik'te de her zaman iş arkadaşın arkadaşın oluyor.
Tabii. Bir aile gibiydiniz siz hatta orada. Yani hala ailesiniz elbette de.
Evet, hani bittiğinde hadi bugün çıkışta şurada yemek yiyelim, çıkışta şurada içelim falan filan. Sonra o dergi dolayısıyla mesela insanlar başka işlere dağıldığında da o bağlar kopmaz. Burada iş arkadaşlarının ötesinde kişisel bir bağ mesela pek oluşmuyor.
Peki bu Kanadalıların yaklaşımı, mesela Serkan Altun İğne ile konuştuğumuz zaman şeyi söyledi. Yani Almanlar asla seninle dost olmuyor. Yani mutlaka hani kibar davranıyorlar, bir iletişim içerisinde oluyorlar ama hani ondan dostluk çıkmıyor. Sen yine gidiyorsun Türk'le arkadaş dost oluyorsun olursan diye. Yani benzer bir durum mu yoksa farklı mı?
Benim de tecrübem benzer oldu. Yani burada insanlara hani böyle genel olarak bir kültüre böyle bir iddiada bulunmak istemem ama evet benim de tecrübem bu oldu. Daha yakın ilişkileri hep Türk arkadaşlarımla buldum. Dediğim gibi bazen sadece iş üzerinden ilişki kurmak da insanlar orada bırakmak istiyorlar. Hı-hı. Bu da normal. Belki her belli bir yaştan sonra insan zaten kolay arkadaş da bulamıyor. Öyle bir durum da var.
Ya da nazik bir ayrımcılık türü bu da yani.
Ya belki de. Evet ama ben onu işte dediğim gibi genel olarak herkese karşı uzak durduklarını Hı-hı. düşünüyorum. Hani ailelerine bağlılar. Genelde böyle üniversiteden falan gelen böyle bir arkadaş çevresi oluyor insanların. Ve sanki o kadar oluyor gibi geliyor. Hı-hı. Türk arkadaş konusunda da evet ilk geldiğinizde özellikle işte hep onun arkadaşı, benim de arkadaşım Kanada'ya gitti falan diye bir şekilde böyle bağlantı kurulan çok fazla insan oldu. O da iyi bir başlangıç noktası oluyor ama zamanla sonra onlar eleniyor ve gerçekten böyle seni çok iyi anlayan bir arkadaş grubu kalıyor falan. Hı-hı. Dolayısıyla hani sadece Türk diye herkesle görüştüğün bir evre oluyor.
Tabii.
Evet. Sonra zaman içerisinde herkes daha yakın olabileceği, kendi dilinde anlayacağı insanlarla birlikte kalıyor. Evet, bence bazı anlamlarda sadece Türk'le arkadaş olmak doğru, çok hoş bir şekilde görünmeyebilir ama gerçekten derdini de anlayabileceği,
memleketin anlıyor senin derdini. Evet.
Hatta biraz daha spesifik bir şey söyleyeyim. Ben bazen Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımla da artık her derdimi konuşamıyorum. Çünkü yurt dışında yaşayan Türk olmak da spesifik bir dert. Hı hı. Çünkü benim bazen buraya dair bir sıkıntımı anlattığımda haliyle Türkiye'deki arkadaşım onu küçümser yani. Haksız da bulmuyorum çünkü orada Türkiye'de uğraşılan dertler başka yani. Şimdi ben şey desem ya burada da ekonomi çok bozdu desem dalga mı geçiyorsun diyecek yani. Ama işte evet buranın da şartları içerisinde ekonomi
kendi şartlarının sorunları evet başka türlü oluyor.
O yüzden yani çok spesifik aynı dertten hani işte Nasrettin Hoca'nın ağaçtan düşen insan gibi. İnsan o yüzden biraz kendisiyle aynı tecrübeyi yaşayan insanlarla daha iyi anlaşıyor sanırım.
Oranın meşhur bir soğuğu var elbette. Hepimizin yani gitmesek de bildiği. Kanadalı biriyle tanışmıştım. Yani Kanadalı derken Kanada'da yaşayan bir Türk'le. Ve şeyden bahsetmişti yani öyle anlar geliyor ki mevsimsel olarak soğuk ve kar açısından. Tünellerle birbirine bağlanan işte AVM'den çıkıp işte neredeyse evine varabileceğin bir sistem var diye. Ben de ilk başta inanamamıştım gerçekten böyle şey gibi hani tünellerle bir kurulu bir şehir mi orası falan diye. Bize biraz anlatsana nasıl durum gerçekten aşırı soğuk olduğunu biliyorum. Nasıl yaşıyorsunuz o dönemlerde?
Ya evet bu olay işte yer altındaki tüneller olayı böyle bana da hep sanki masal gibi gelirdi ama gerçekmiş gerçekten. İşte yer altındaki metro hattından bağlanan AVM'ler falan var. Bazı işte apartmanlara alttan bağlanıyor da falan. Ama daha şehrin merkezinde olan bir sistem bu. Toronto görece olarak kışı biraz daha yumuşak bir yer bu arada. Hani Kanada'nın böyle Winnipeg ya da Edmonton gibi şehirlerinde her ay kar yağabiliyor. Her ay abartmıyorum. Toronto'nun daha yumuşak bir kışı var. Dolayısıyla işte mesela kar işte Kasım'da bir hafta yağıyor sonra kalkıyor. Daha yumuşak bir hafta yaşıyorsun. Sonra tekrar Aralık daha karlı geçiyor. Sonra kalkıyor. Ocak ve Şubat genelde en soğuk aylar oluyor. Asıl aslında bence sorun soğuk ya da kar değil de bir yerden sonra artık insan çok sıkılıyor bu döngüden. Çünkü bu Mart-Nisan'a kadar sürüyor. Uzun sürmesi aslında problem. Yani Ocak, Şubat, Mart'ta olup bitmiyor. Kasım'dan başlayıp Nisan'a kadar sürünce artık insan bir yerde hani yeter diyor. Ama dengesiz de bir havası var bu arada. Bugün mesela oldukça ılık bir hava ama dün felaket bir soğuk vardı. İki hafta önce bir işte Mart'ın ilk haftasında 20 dereceyi gördük. Aa iyi süper falan dedik. Sonra bir hafta sonra eksi 10 derecelere tekrar düştü. Yani bu dengesizlik de insanı birazcık böyle manyak eden bir
o taraf var. O biraz dünyanın gittiği yönle de ilgili bir şey biliyorsun. Yani küresel olarak hani iklim evet. değişikliği ve hani o maalesef giderek de artacak herhalde bir yerden sonra.
Evet yani gerçekten bu sene aslında çok yumuşak bir kış yaşadık. İyi haber ama bir yandan da insan böyle çok kötü hissediyor. Yani bu kadar da sıcak olmamalı bu sene hiç doğru düzgün kar bile yağmadı falan diyor. Ya evet dediğim gibi hani Toronto'nun görece daha yumuşak bence birazcık Avrupa şehirlerine benzeyen bir soğuğu var. Yani o dillere destan kar fırtınası olan Kanada soğuğunu o kadar fazla yaşamıyoruz. Yılda belki bir iki hafta yaşıyoruz. Ama bahsettiğim gibi uzun sürmesi insanı çok etkiliyor yani böyle artık de gerçekten Şubat Mart'ta bayağı dibe vuruyorsun mental olarak bu bir gerçek.
Peki gelelim biraz da duygusal anlara. Göçmenlikte ve yani uzakta gurbette olunca hiç böyle gerçekten çok özlediğin Türkiye'de İstanbul'da bir şeyi bir kavramı bile olabilir bu ve böyle duygusallaştığın anlar oldu mu?
Yani çok aşırı olduğunu söyleyemem. Çok özlediğim şeyler oluyor, çok özlediğim insanlar oluyor. İşte bazen böyle topluca yaşanan bazı anlarda ya keşke orada olsaydım dediğim şeyler oluyor. Mesela güzel bir konserden bir görüntü oluyor ve bütün arkadaşlarım story atmış oluyor falan. O güzel oluyor.
Ah be diyorsun orada.
Evet, yani orada olmak yani güzel olurdu dedirten anlar oluyor. Biraz pandemi o konuda yardımcı oldu. Çünkü pandemide herkes içine kapandı ve
evet.
Kimse o anları yaşamadı tabii ki. Ama dediğim gibi yani bazen arkadaşlarım toplandığında oradan bir resim attığında işte o yemekler, o içkili masalar, şunlar bunlar insan onu özlüyor. O böyle plansızca hadi bugün dışarı çıkalım deyip çıkılan anları özlüyor. İşte bir an o birliktelik duygusu böyle işte heyecan veriyor. O tip şeyleri gerçekten özlediğim oluyor ama çok derin bir gurbet hasreti de sanırım yaşamadım yani.
Ben senden beklerdim bir şöyle bir nedense hani bir yaşadığın an o kesin vardır diye düşünmüştüm.
Evet nedense o öyle aklıma gelen öyle bir şey olmadı. Yani hani uzakta olmanın sıkıntısını hissettiğim tabii daha zor süreçler oldu ama ya şu an İstanbul'da olmalıydım, şu an Türkiye'de olmalıydım dedirten çok fazla da an yaşamadım. Tabii ki dediğim gibi böyle oldu ama yani hani dediğim gibi böyle toplu anlar işte sevdiğim insanların güzel bir anı paylaştığı anlar falan filan.
En zor tarafı nedir orada olmanın? Yani ülkeden uzak olmanın ya da orada yaşamanın en zor tarafı nedir?
Aileden ve sevdiklerinden uzak olmak en önemlisi, en büyüğü bu. Yani ben ailemden tabii üniversite için ayrıldım. Dolayısıyla o duyguya biraz alışığım. Ama bazen işte sevdiğin insanlardan uzak olmak, o saat farkı, hı hı. Çoğu şeyi buna göre planlıyor olmak, o bazen zor geliyor tabii. Ve hani birazcık böyle dramatik olacak ama bunu biraz askerde de yaşamıştım. Sen yurt dışına çıkınca hani zannediyorsun ki işte insanlar seni sürekli arayıp soracaklar falan ama bir yandan hayatın devam ettiğini görüyorsun. Mesela İstanbul'a her sene gidiyorum. Bir dolu farklı dükkan açılmış, insanların alışkanlıkları değişmiş. Tabii ki gidince arkadaşlarımla yeniden arayı kapatıyorum falan ama onların mesela yeni şeylere başlamışlar. O aranın açıldığını görmek ilginç bir hüzün de veriyor. İşte insanların gitmeyi sevdiği yeni mekanlar olmaya başlamış. Artık daha tanımadığım bir İstanbul görüyorum mesela. İstanbul değişmiş oluyor. Hiç kimse seni beklemiyor tabii ki. Yani hayat böyle bir şey aslında ama bazen onu görmek insanı biraz hüzünlendiriyor.
Peki en iyi tarafı nedir? Yani zor tarafını söyledin. İyi tarafı?
İyi tarafı ya Toronto'yu seviyorum. Çok güzel bir şehir bence. Ve çok fazla yapılacak şey var. Kültürel, sanat, spor tarafıyla. Çok fazla farklı kültür var ve farklı restoran var. Çok fazla iyi park var. Yani böyle bence çok yaşanacak bir şehir. Çok fazla yapılacak şey var ve yani her hafta sonu gidebileceğin sayısız şey var. Ve bambaşka tecrübeler yaşıyorsun. Yani atıyorum bir parka gidersin sonra oradan çıkıp işte Etiyopya restoranına gidebilirsin. Sonra oradan sonra akşam bir konsere gidersin. Ya da bunun tamamen dışında bambaşka bir tecrübe yaşayıp yine çok güzel bir hafta sonu geçirmiş olabilirsin. İşte gidip kendini doğaya verirsin sonra işte bir sergiye gidersin sonra da Tayland restoranına gidersin falan filan gibi. Bu tip şeyler çok güzel.
Nüfusu nedir bu arada şehrin?
3,5 milyon sanırım. Hı-hı. Kanada'nın nüfusu da 40 milyon. Tabii çok geniş bir alana yayılmış.
Tabii.
Ve çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de Toronto'nun bu işin, biz sonuçta müziği çok seven insanlar olarak çok kalbinde olması. Sevdiğim bütün grupları neredeyse konserde izledim son 5 sene içerisinde. Hatta pandemiyi dışarıda bırakırsam son 2-3 sene içerisinde diyebilirim. Şey lüksüne çok alıştım. Çok sevdiğim bir grup hemen turne tarihi açıkladığında Türkiye var mıymış demiyorum. Toronto'ya ne zaman geliyorlarmış diye bakıyorum mesela. Hani o kadar rahat şey yaptım, alıştığım bir duygu ki. İşte The Smile yeni albüm çıkarttığında plağa gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünmeyip ilk günden onun raflara dizildiğini görmek hoşuma gidiyor. Yani öyle bir şehirde yaşamayı hep hayal ederdim. Bunun hep Londra olacağını düşünürdüm açıkçası dediğim gibi. Ama işte bir şekilde hayat bu noktaya getirdi ve bu hoşuma gidiyor bunun parçası olmak.
Ekonomik anlamda da bu bahsettiğin kültürel ya da sosyal hayatı çekip çevirebiliyorsunuz değil mi? Çünkü sonuçta bir sürü etkinlik var. Yani peşinden koşacak çok fazla imkan var, olanak var ve bu mümkün oluyor.
Evet, yani son bir iki sene ekonomik olarak daha zor geçmeye başladı. Enflasyon burada da çok arttı. İşte konser fiyatları çok arttı. Dışarıda yiyip içme de çok arttı. Haliyle bunları böyle dizginlemek gerektiği anlar oldu. Mesela işte hani ben bu aralar çok konsere gittim, şuna gitmeyeyim diye pas geçtiğim oluyor mesela, etkiliyor ama hani görece çok yüksek seviye işlerde çalışmadan da bunu döndürebiliyorsun. Yani biz karı koca ikimizin de pozisyonu öyle o kadar aşmış değil.
Ne yapıyorsunuz şu anda ikiniz de?
İşte ben bahsettiğim Canada Life diye bir şirkette onun sosyal medya hesaplarını yönetiyorum.
O devam.
Evet, kurumsal bir şirketin bildiğimiz de Instagram, LinkedIn falan filan sayfalarını yönetiyorum. Onun dışında yaptığım Sokrates'in İngilizce app'i The Rival'a yazarlık yapıyorum. UEFA için de hala içerik üretiyorum. Yani o birkaç taraftan gelen bir freelance tarafı var. Eşim avukattı Türkiye'de. Şu an burada paralegal okudu. Bir şirketin hukuk departmanında çalışıyor. Yani ikimiz de bu arada Türkiye'de bıraktığımız seviyelerin altında çalışıyoruz. Yani titre olarak. Yani sonuçta ben en son görevim Golcom'da genel yayın yönetmenliğiydi. Sitenin yöneticisiydim. Burada giriş seviyesinin bir üstünde bir editörlük gibi bir şey yapıyorum aslında. Ama bu anlamda yine seni tatmin edebiliyor ekonomik olarak. Yani çok yüksek anlamda tatmin etmiyor belki, işte ek gelirler de sağlamam gerekiyor aslında. Ama herhalde Türkiye'den en büyük farklarından bir tanesi de bu. Hani böyle bir şeyde de insanca bir maaş alıp yaşayabiliyorsun.
Evet, yaşayabiliyorsun. Türkiye'de çünkü söz konusu olmaz gibi bir şey yani normalde.
Evet.
Kızınız nasıl karşıladı bu gidişi? Yani oraya gitti, elbette alışmıştır artık yani, kaç sene olmuş ama.
Evet.
Nasıldı onun adaptasyon süreci?
Çok küçüktü aslında, 3,5 yaşındaydı ve ne olduğunu çok da anlamadı. Biz taşınıyoruz dedik ve tamam dedi. Hatta benim çok hoşuma giden bir anekdot vardır. Biz böyle bir gün ülkeden taşınacağımızı anlatmak için böyle bir atlas açtık önümüze. Dedik ki şimdi adacım, dedik ki biz artık başka bir eve taşınacağız. Niye dedi, evimiz eskidi mi dedi. Sonra dedik ki ama biz başka bir ülkeye de taşınacağız. Haritada işte Kanada'yı gösterdik, Türkiye'yi gösterdik. Artık biz burada olacağız dedik falan filan. Ona böyle oyun gibi geldi, uçağa bindik gittik falan filan. O dönem tabii ki bu işin ne kadar büyük ve dramatik bir şey olduğunu bence tabii ki anlamadı ama bir noktada o içinde bence bir yer etti. Bu kadar büyük bir değişim ve adapte olma zorunluluğu. Şu an mesela bence çok değişimi falan pek sevmeyen bir çocuk olmasının sebebi bu. Bana öyle geliyor. Şöyle zordu onun için. İlk geldiğinde İngilizceyi muhtemelen birkaç kelime dışında hiç bilmiyordu. Sonra onu böyle aldık, bir sınıfa koyduk. Kendi kendine duya duya İngilizce öğrenmeye başladı. Ve çocuklar o yaşta inanılmaz tabii çabuk öğreniyorlar. Ve hani 3 ay sonra İngilizce konuşmaya başlamıştı. Şu an artık ilk dili İngilizce. Türkçesi de gayet iyi ama hani Türkçesini unutmamasına çok özen gösteriyoruz yani. Şu an hatta Fransızca da öğreniyor okulda. 3 dilli bir çocuk oldu. Ama şu da hoşuma gidiyor. Kanadalı bir çocuk ama kendisini Türk olarak tanımlıyor ve benim hoşuma da gidiyor. Yani çünkü bazı insanlarda şey vardır ya, yurt dışına gidiyoruz ve oranın çocuğu gibi olsun, oranın vatandaşı gibi olsun. Kanada'nın az önce aslında atladığım güzel yanlarından bir tanesi bu. Senin kültürünü korumana çok izin veren bir tarafı var. Yani kesinlikle işte sen Kanadalı olmalısın falan demiyor. Çünkü herkes bir yerden gelmiş ve göçmüş. Bu senin taşıdığın kimlik aslında senin bir zenginliğin. Yani bunu böyle bastırmanı teşvik eden bir kültür yok. O da bizim ona aşıladığımızdan çok daha fazla Türklüğe bu arada sarılan bir çocuk oldu. İlginç şekilde birkaç yurt dışında yaşayan bazı arkadaşlarımdan da duydum bunu. Yani inanılmaz böyle neredeyse milliyetçi, işte bayramlarda falan kendi kendine Türk bayrağı tişörtü giyen falan bir çocuk oldu. Hoşuma gidiyor. Bir gün mesela parkta oynuyorduk. Böyle oyun oynarken dedim ki işte olimpiyatlarda işte Ada Yılmaz falan filan diye şey yaparken dedim ki Kanada adına mı yarışıyorsun dedim. Hayır dedi, Türkiye adına yarışıyorum falan. Mesela hani bu tip şeylerden böyle bahsetmezken bile.
Hassasiyet var orada.
Evet, herhalde bir gün Türkiye-Kanada maçı olsa Türkiye'yi tutacak yani. Ben onu anlayabiliyorum yani. Bu da hoşuma gidiyor.
Sen biraz önce dedin ya hani İngiltere'yi düşünürdüm. Londra sanırım değil mi aslında bir yere gittiğim vakit? Ona da bakmışsınız ilk başta. Ben de dışarıdan baktığımda seni daha çok Avrupa'da, İngiltere'de bir yerde görürdüm normal şartlarda. Yani daha oraya yakınsın. Sevdiğin müzikler, gruplar, benim bildiğim kadarıyla en azından öyle. Hatta bir yandan da lig olarak da herhalde çok futbolda, ilgini çeken bir lig futbolda. Amerika Birleşik Devletleri'nden bile çok farklı bir yer Kanada benim bildiğim, gördüğüm kadarıyla. Yani yaklaşımı farklı, kültürü farklı vesaire. İşte bu en yakın olduğun belki Amerika, yani Birleşik Devletleri ve İngiltere kültürel anlamda beslendiklerin yıllar içerisinde, işte müzik başta olmak üzere. Ama Kanada'dasın. Bu İngilizce konuşulmasına rağmen çok farklı geliyor mu sana? Çünkü hep ben şey diyebilirim, böyle saflar, iyi niyetliler, işte hani kimisi evinin kapısını bile kilitlemiyor falan gibi şeyler ben gördüm, duydum, izledim. O manada nasıl?
Şöyle, Avrupa kültürüyle Amerika kültürü arasında bir yerde gibi geliyor bana Kanada. Yani bu bahsettiğim iş ortamının mesela çok aşırı acımasız olmaması, çok aşırı rekabetçi olmaması, genel olarak ortamdaki sakinlik, o kibarlık falan birazcık sanki Amerika çok daha acımasız görünüyor bana. Hı-hı. Yani uzun süre Hı-hı. yaşamadım orada, daha kısa süreler gördüm ama arkadaşlarımın tecrübesi falan. İşte çok daha rekabetçi, çok daha sert, işte insanın sürekli yükselmeye mecbur kaldığı bir ortam gibi. Avrupa'da da biraz daha rahattır sanki hayat. İşte insanlar daha uzun tatiller yaparlar, iş insanları tanımlamaz. Kanada bu ikisinin arasında gibi geliyor. Bazı açılardan çok kapitalist yanları var ama bazı açılardan çok daha sosyal devlet tarafları da var. Ve insanlara da, insan ilişkilerine de bence bu yansımış durumda. Bu anlamda ben geldikten sonra gördüğüm, yani Kanada aslında bana bu anlamlarda çok uygunmuş. Çünkü ben de çok rekabetçi, sürekli yükseleyim falan kafasında bir insan değilim. Hı. Avrupa kafası da bana uygun aslında. Ama Amerika'da kolay kolay da şey yapamazmışım, hayatta kalamazmışım gibi geliyor mesela bu kadar sertlikle. Evet, Kanada'nın da işte şey dezavantajları var. Bu durgunluk her şeyi etkiliyor. Çok fazla bir akışkan değil, çok fazla ilerleme yok. Yıllarca çalışıyorsun ve bir noktada yani birazcık bir yükseleyim mi ya da böyle bir artık bir şey mi olsun falan filan şeyi geliyor insana, duygusu. Ama burada o kolay kolay olmuyor. Çünkü her şey çok statik, çok kolay kolay akmayan, ilerlemeyen, büyümeyen bir yapı var.
Öngörülebilir.
Evet, yani bu kısmını atlatırsanız burada çok huzurla yaşarsınız. Ama bir yerde bir Türk olarak o geldiğimiz kültürden bazen işte insanın o sabırsız tarafı bazen şey olabiliyor, yani kabarıyor. Ya burada da artık bir şeyin değişmesi lazım falan gibi. Dediğim gibi ikisinin arasında bir yer. Ama evet, mesleki olarak İngiltere hem futboluyla hem müziğiyle falan çok daha yakın hissettiğim bir yerdi. Ama İngiltere'nin de işte 2016 sonrası o Brexit, orada da çok yükselen bir sağcılık falan filan var. Yani düşünüyorum da belki orada da bu kadar mutlu olmazdım gibi. Hani burada işte hem işte bir Türk olarak farklılıklarına işte okey denmesi, bundan dolayı bir ayrımcılığa maruz kalmamak falan, yani bana iyi geliyor açıkçası.
Eğer Türkiye'de olsaydınız bu bütün bahsettiğin süreçte nasıl bir hayatın olurdu sence? Nerede olurdun yani?
Şey tarafında mesleki olarak iyi giden bir taraf vardı. Futbol medyasında devam ederdim, ilerlerdim gibi. Yani benim aslında çok, program başında da bahsettik, çok sevdiğim ve kendimi aslında tanımladığım iki şey vardı. Biri spor yazarlığı, diğeri daha da çok olarak müzik yazarlığı. Aslında ben ideal bir dünyada müzik yazarı olmayı tercih ederdim ama müzik yazarlığı ile işte tek başına hayatını döndürmek çok kolay değil Türkiye'de. Artık zaten dergi bile kalmadı yani gelinen noktada. Ha, tabii ki bütün bunları zaten Türkiye'de de yapamamaya başlamıştım yani şartlardan dolayı. En azından işte medyanın da durumundan, spor medyasının durumundan falan pek mutlu değilim Türkiye'de ama işte yükselen YouTube kanalları, şunlar bunlar, herhalde yine bir şekilde kendime oralarda bir yer bulmuştum.
Evet, orada olurdun değil mi? YouTube'da falan.
Evet, öyle düşünüyorum yani. Ama işte bütün bu süreçte ekonominin kötüleşmesi, şu bu mutlaka bizi de vuracaktı yani. Medyada biliyorsun bu tip şeylerden ilk etkilenen sektörlerden bir tanesi. Daha böyle problemli bir dönem gerçekten yaşayabilirdik. Yani bahsettiğim gibi Kanada'da pandemiyi böyle çok abartı işlerden bahsetmiyorum. Yani giriş maaşından birazcık daha iyi. Çünkü iyi bir şirket, köklü bir şirkette çalışıyorum ama hani çok titri olan bir pozisyon değil. Ama o sayede 3 kişilik bir aileyi döndürebilmek iyi bir lükstü diyeyim yani. Kolay kolay Türkiye'de tek maaşla, hele bir de çocuk okuturken yani 3 kişilik bir aileyi döndüremezsin yani.
Hele şimdi.
Evet.
Artık günümüzde. Son sorum, aslında hep sorduğum bir soru, herkese kapanışta soruyorum ama galiba cevabını da bildiğim sanırım bir soru olacak. Hiç Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyor musunuz?
Kısa vadede değil ama böyle uzun vadede sanki bir noktada dönebiliriz gibi düşünüyorum ama bu bahsettiğim böyle emeklilik falan. Yani ben Kanada'dan çok şikayetçi olduğum zamanlar da oluyor, işte mutlu olduğum zamanlar da oluyor falan ama bir gerçek var. Bence burası emeklilik için uygun bir yerdi. Çünkü en baştan havasıyla, yani artık daha sıcak bir yerde geçirmek isterim yani emeklilik şeyine geldiğimde. bazen Avrupa'daki o yakın hayatı da çok özlüyorum. Şimdi bu da yalan değil. İşte Avrupa'daki arkadaşlarımı gidip gördüğümde o işte Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de o çok daha böyle birbirine, işte sokaklarda daha akan bir hayat var. Toronto bir nispeten bunu sağlıyor. Yani yine sokaklarda yaşayabiliyorsunuz. Yani gezip tozabiliyorsunuz, kafeler, barlar falan ama yine de Kuzey Amerika'nın o şey kültürü var birazcık. Arabaya bağımlılık kültürü Kanada'ya sinmiş durumda. Avrupa'yı o anlamda özlüyorum ya da özeniyorum. Eğer bir fırsat çıksa o taraflara gidebiliriz ama zannetmiyorum öyle bir şey çıkacağını. Ama bir noktada emeklilik için daha sıcak bir yerler. Hı hı. Belki işte ne bileyim Avrupa, Yunanistan, İtalya ya da Türkiye.
Evet. Ayvalık'ta şöyle falan mesela.
Evet yani bir yerde.
Sıcak sıcak.
Evet yani bilmiyorum bundan 15-20 yıl sonra Türkiye'deki durumlar nasıl olur
evet,
falan
hiçbirimiz
ama.
Hiçbirimiz bilmiyoruz.
Hiçbirimiz
evet.
bilmiyoruz tabii evet. ki. Ya benim için ilerideki yani Türkiye'ye geri dönme şeyi bu gibi ya geliyor yani. Hı hı. Emeklilik. Çünkü Türkiye'ye dair sevdiğimiz şeylerin bir kısmı da işte o güzel hava, işte o daha rahat yaşam tarzı. En azından işte o güneydeki yemek, içki, o kültür yani o birazcık daha hayattan keyif alma kültürü. Onu tabii ki bir şekilde o Akdenizlilik yani genel olarak özlediğimiz bir şey. Ama iş anlamında dönüp de Türkiye'ye iş yapacağım bir, ya büyük konuşmuyorum ama kendimi hiç öyle görmüyorum. Bir daha Türkiye'deki o iş sektörü genel olarak hem sektörlerin kötülüğü hem de yani kötü durumu. Aynı zamanda da böyle bir şey üretmeye bir imkan vermeyen yapısı. Yani o yüzden Türkiye'ye dönüp çalışabileceğim bir senaryo hiç hayal etmiyorum. Eğer çok mecbur kalmazsam, hayat zorlamazsa. Ama emeklilikte neden olmasın diyorum.
Çetin'cim çok teşekkürler. Bize Kanada'ya göç hikayeni anlattın. Nasıl gittiğinizi ve oradaki yaşamı. En uzak noktasıydı başında dediğim gibi. O yüzden benim de bilmediğim yani hiç gitmediğim bir ülke şehir olduğu için çok merakla dinledim. Başarılar ve bol şans diliyorum bundan sonrası için. Ve iyi ki konuk oldun. Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Hep şeyi düşünüyordum. Bundan önce seninle 2 ya da 3 defa röportaj yapmıştık senin albümlerin çıktığında. İlk evet. defa sen benimle röportaj yapmışsın oldun.
Biraz önce aynı şeyi ben düşündüm. Yani Çetin Cem benimle röportaj yaptı ama ben ilk defa onunla yapıyorum. Bak bu da kısmetmiş. Üstelik sen orada ben buradayken.
Evet çok teşekkür ederim konuk
oldun. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Modern Gurbet'te Kanada'daydık bugün. Çetin Cem Yılmaz'la birlikteydik. Gelecek hafta başka bir konukla dünyanın başka bir köşesinde olacağız.